Bugün sizin için seçtiğimiz kaynaklar bizi pek de üzerine konuşulmayan ama aslında çok ilginç bir konuya götürüyor. Uyumsuz hayal kurma. Yani İngilizce kısaltmasıyla MD.
Evet, maladaptive daydreaming.
Aynen. Hani şu kişinin gerçeklikten bayağı bir kopup saatlerce sürebilen, çok canlı, çok detaylı hayallere daldığı durum. Elimizdeki temel kaynakta bu konuyu psikolojik açıdan inceleyen bir makalenin özeti aslında. Amacımız ne? Bu durum tam olarak neymiş? Neden bazıları için ciddi bir sorun haline geliyor ve özellikle nöro çeşitlilikle yani DHB ve otizm gibi durumlarla olan o ilginç bağlantısı ne? Onu bir anlamaya çalışacağız birlikte. Şöyle düşünün, yani hepimiz arada hayallere dalarız, değil mi?
Tabii canım, normal bir şey.
Ama bu ne zaman kontrolden çıkıyor? Ne zaman hayatı olumsuz etkilemeye başlıyor? Gelin ilk 2002'de psikolog Ellie Summer tanımlamış sanırım bunu.
Evet, Sommer tanımlıyor.
Bu kavrama biraz daha yakından bakalım o zaman.
Kesinlikle. Şunu netleştirelim başta. Bu hani öyle arada bir dalıp gitmek gibi değil. Uyumsuz hayal kurma dediğimiz şey kompulsif, yani durdurması çok zor.
Kompulsif yani istem dışı gibi mi?
Neredeyse. Kişi kendini alıkoyamıyor ve saatlerce sürediliyor bu durum. Hayaller de öyle basit değil. Aşırı canlı, detaylı karakterler var, karmaşık senaryolar var.
Vay canına.
Ve en önemlisi, işte bu durum kişinin günlük hayatını, işini gücünü, okulunu, sosyal ilişkilerini falan ciddi şekilde aksatıyor.
Peki insanları bu kadar yoğun, bu kadar kontrol dışı bir hayal dünyasına iten şey ne olabilir? Yani bunun çekici tarafı ne ki saatlerimizi verelim?
Genellikle gerçek hayattaki zorluklardan bir kaçış aslında. Bir tür mekanizma.
Nasıl yani?
Belki düşük öz saygı, belki sosyal kaygılar, hani reddedilme korkusu falan ya da genel bir hayal kırıklığı diyelim. Hayal dünyası kişiye ne sunuyor? Kontrol edebildiği bir alan, istediği gibi olabildiği, güvende hissettiği bir yer, alternatif bir gerçeklik gibi.
Anladım. Gerçek dünya zorsa zihinde daha iyi bir dünya yaratmak gibi bir şey. Çok mantıklı bir motivasyon aslında.
Orada bir tatmin, bir rahatlama buluyor kişi.
Ama ilginçtir, bu kadar yoğun yaşanıyor dediniz ama pek bilinmiyor sanki. Yaygınlığı ne kadar mesela, bir fikrimiz var mı?
Tahminler var tabii. Genel nüfusta yaklaşık %2,5 civarında olduğu düşünülüyor.
%2,5 mu? Bu hiç az değil aslında.
Değil, değil. Hatta bazı bilinen anksiyete bozukluklarıyla benzer oranlarda. Ama ilginç olan şu, DSM veya ICD gibi, hani şu ruhsal bozuklukları sınıflandıran resmi kılavuzlar var ya,
Evet, tanı kitapçıkları.
oralarda henüz ayrı bir başlık olarak yer almıyor MD.
Aa, ilginç. Peki bu tanımsızlık neye yol açıyor? Yani bir sorun yaratıyor mu?
Yaratıyor tabii. İki önemli sonucu var bence. Birincisi, bunu yaşayan insanlar genelde utanıyorlar ya da anlaşılmayacaklarını düşünüp yardım istemekten çekiniyorlar. İkincisi, uzmanlar bile, yani ruh sağlığı profesyonelleri bile bazen gözden kaçırabiliyor ya da yeterince ciddiye almıyor belki.
Anlıyorum.
Ama mesela Reddit gibi yerlere bakıyorsunuz, Maladaptive Dreaming diye bir grup var. 130 binden fazla üyesi var.
130 bin mi? Ciddi bir rakam.
Evet, yani bu aslında hiç de küçük, önemsiz bir mesele değil. İnsanlar orada deneyimlerini paylaşıyor, yalnız olmadıklarını anlıyorlar. Bu çok değerli.
Bu bilinmezlik, utanç kısmı önemliymiş gerçekten. Ama kaynağımız asıl başka bir noktaya, çok daha şaşırtıcı bir bağlantıya dikkat çekiyor. Nöroçeşitlilik.
Evet.
Yani otizm ve özellikle DHB gibi durumlarla MD arasında güçlü bir ilişki varmış. Burayı biraz açabilir miyiz? Bu bağlantı nasıl kuruluyor?
Elbette, araştırmalar bu konuda bayağı net bulgular sunuyor bize. Mesela 2017'de bir çalışma yapılmış. MD tanısı alan kişilerin yaklaşık %74'ünün aynı zamanda en az 3 farklı ruhsal bozukluğun kriterlerini daha karşıladığı bulunmuş.
%74 mü? Yani MD yaşayanların neredeyse 1/4'ü başka zorluklarla da mücadele ediyor demek bu. Çok çarpıcı bir oran gerçekten.
Kesinlikle öyle. Ve DHB ile olan bağlantı daha da belirgin. Şöyle söyleyeyim, DHB tanısı olan bireylerde MD görülme oranı %20 civarında. Ama tam tersine baktığımızda, yani MD tanısı almış kişilerde DHB görülme oranı %77 gibi inanılmaz yüksek bir seviyede.
Bir dakika, %77 mi dediniz?
Evet, %77.
İnanılmaz, neredeyse tam tersi bir durum. Bu sanki MDDHB'nin gözden kaçan bir parçası ya da sonucu olabilir gibi mi düşündürüyor?
Çok olası, evet. Çok güçlü bir ihtimal. Ayrıca otistik yetişkinler için de benzer bir durum var. Onların da yaklaşık %43'ünün MD ile mücadele ettiği raporlanmış.
%43, o da yüksek.
Evet ve daha yeni 2025 tarihli bir meta analiz var. O da sadece DHB ve otizmle değil, MD'nin aynı zamanda depresyon, anksiyete, yalnızlık ve özellikle travma sonrası stresle de ciddi şekilde ilişkili olduğunu teyit ediyor.
O zaman şöyle bir resim çıkıyor ortaya. Bu durum, yani MD, özellikle nörodiverjen bireylerin, yani DHB'li veya otistik bireylerin yaşadığı o duygusal iniş çıkışlarla, belki sosyal izolasyonla, belki geçmiş travmalarla başa çıkmak için farkında olmadan geliştirdiği karmaşık bir mekanizma olabilir mi?
Çok muhtemel, evet.
Hatta kaynakta DHB'li kadınların MD'ye daha yatkın olabileceği gibi bir not da vardı sanki.
Evet, o yönde de bulgular birikmeye başladı. Yani duygusal düzenlemede zorlanan, yoğun yalnızlık hisseden ya da travma sonrası stres yaşayan nörodiverjan bireyler için bu hayaller geçici bir rahatlama sağlıyor belki ama...
Ama uzun vadede işlevselliği bozuyor.
Aynen öyle. Uzun vadede işlevselliği bozuyor ve bir başa çıkma stratejisine dönüşüyor. Tabii bu durum doğru teşhisin konulmasını da zorlaştırıyor maalesef. Bazen profesyoneller bile aman sadece hayal kuruyor işte deyip geçebiliyor.
Ya da altta yatan asıl sorunu göremiyor belki de.
Kesinlikle. Altta yatan DHB'yi, anksiyeteyi, travmayı gözden kaçırabiliyorlar.
Peki... Tüm bu konuştuklarımızdan sonra sizin için ana çıkarımlarımız ne olmalı? Yani bu sohbetten neyi mutlaka aklımızda tutalım?
Bence birincisi ve en önemlisi şu, uyumsuz hayal kurma gerçek bir durum. Yani kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilen ve ciddiye alınması gereken bir şey. Öyle masum bir hayalperestlik değil bu.
Tamam, bu cepte. İkincisi?
İkincisi, özellikle nöroçeşitlilik penceresinden baktığımızda MD'nin altta yatan başka zorlukların işte DHB, otizm, anksiyete, travma gibi bir belirtisi olabileceğini
ya da onlarla başa çıkma mekanizması olabileceğini.
Evet, ya da bunlarla başa çıkmak için geliştirilmiş karmaşık bir mekanizma olabileceğini görmeliyiz. Bu konuda farkındalığın artması çok önemli. Belki gelecekte resmi tanı kriterleri de oluşur, kim bilir.
Umarım.
Bu olursa yardım arayan insanların doğru ve etkili desteğe ulaşması çok daha kolaylaşır. Bu gerçekten kritik.
Çok haklısınız. Bugün sizinle birlikte uyumsuz hayal kurmanın ne olduğunu, neden basit bir hayal kurmaktan çok farklı olduğunu konuştuk. Özellikle DHB ve otizm gibi nörodiverjan durumlarla olan o güçlü, şaşırtıcı bağını ve neden daha fazla ilgiye, daha fazla anlayışa ihtiyacı olduğunu anlamaya çalıştık.
Bitirirken belki üzerinde biraz düşünebileceğiniz bir soru bırakalım size. Şimdi hayal gücü genelde iyi bir şey olarak görülür değil mi? Yaratıcılıkla, problem çözmeyle falan ilişkilendirilir.
Evet, olumlu bir özellik.
Peki bu hayal gücü kontrol edilemez bir şekilde kişinin gerçek hayatından saatlerini çalan bir kaçış mekanizmasına dönüştüğünde ne oluyor? Bu durum bireyin kendi gerçek potansiyelini yaşamasını, keşfetmesini nasıl engelliyor olabilir? O ince çizgi aşıldığında bunun uzun vadeli duygusal, yaşamsal bedelleri nelerdir acaba? İşte belki bu sorular üzerine biraz kafa yorabilirsiniz.